Ayrım 9, Liyakat, Candaş Tolga Işık, sayfa 97. Liyakatin gördüğü muamele. Bilim de tıpkı sanat gibi iltifat gördüğü yere gider, orada yeşerir, gelişir. İltifat görmediği yeri terk eder. Türkiye'de liyakatin cenaze namazının kılınıyor olmasının en büyük nedenlerinden biri de bu, gördüğü muamele. Lafı uzatıp ağdalı cümleler kurarak kafanızı ütülemek yerine meseleyi en çıplak haliyle ortaya koyan somut bir örnekle anlatmayı tercih ederim. Örneği anlatmadan önce olayın baş kahramanını sizinle tanıştırayım. Taylan Yıldız. Yıldız 1980'de doğdu. İzmir Fen Lisesi'nde master tezi düzeyinde gösterilen Soma Termik Santrali'nde atık küllerin içindeki yanmamış kömürlerin geri kazanımı ve kül dağlarının çevresel etkileri konulu bir proje geliştirdi. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ardından ABD'ye giderek Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Yetmedi, 2003'te tüm dünyadan yılda en fazla 2 kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi'ndeki işletme doktorası pazarlama programına tam burslu olarak girdi ve mezun oldu. Stanford'daki doktora programı sırasında 2007'de Google tarafından keşfedildi. Google'a en fazla reklam veren şirketlerin CEO ve CMO seviyesinde yılda 15 milyar dolarlık reklam bütçesi yöneten yöneticilerine danışmanlık yaptı. Yıldız ayrıca Avrupa Konseyi Türkiye temsilcisi. Bunlara ek olarak Google Platin Proje Ödülü, Stanford Jedike Liyakat Ödülü aldı. Dünyanın Türkiye dışındaki kısmında el üstünde tutulan Taylan Yıldız'ın hak ettiği muameleyi görmesi için siyasete atılması gerekliydi. Yıldız o büyük hatayı yaptı ve son yerel seçimlerde İyi Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne girdi. Taylan Yıldız'ı Türkiye'nin tanınmasına vesile olan hadise İBB Meclisi'nde 2021'de yaşandı. İBB Meclis Üyesi İyi Partili Taylan Yıldız ve Esenler Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Tevfik Göks arasında bir tartışma yaşandı. Taylan Yıldız metrolarda internet kullanımına ilişkin bir önerisini dile getirdi. Yıldız'ın önerisine AK Partili Göksu, İyi Parti'de konuşan internetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor şeklinde yanıt verdi. İnternetçi arkadaşımız. Taylan Bey cevaben söz hakkı aldı. Bu arada ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford'dan da doktoram var. Onun için herkes bir kendine gelsin dedi. Taylan Yıldız'ın bu temennisine katılmamak mümkün değil. Herkes bir kendine gelsin. Lakin bu şahane temenni bugünün Türkiye'si şartlarında fazla iyimser bir dilek. Çünkü insanın kendine gelmesi için önce kendini, sonra da çevresini biliyor olması gerekir. Kıymetli hocamız psikiyatrist Profesör Doktor Mansur Beyaz Yürek'le bir sohbetimizde Türkiye'de sizce en yaygın psikiyatrik bozukluk hangisi diye sormuştum. İlk kez orada bu kadar somut cümlelerle Mansur Hoca'dan duymuştum bu tanımı. Bireyin kendini gördüğü yer ile gerçekte bulunduğu yer arasında bir uçurum olması. Şöyle anlatmıştı Profesör Beyaz Yürek. Özellikle liyakat sahibi olmadan makam mevki sahibi olan güruhta o kadar sık rastlanan bir patolojik hal ki bu. Kişi hak etmeden farklı faktörlerle bir makama getirildiğinde kendini gerçekten o makamın sahibi sanıyor, bir süre sonra madem burada oturabiliyorum, her yerde oturuma kadar giden hastalıklı bir duygu durumu oluşuyor. Sonra bununla da kalmayıp etrafındakileri beğenmemeye, eleştirmeye başlıyor. Burada da ilk hedef kendisinde olmayan özelliklere sahip olanlar oluyor. Aslında orada şöyle bir refleks var. Kişi kendisini sorgulamamak için etrafını sorguluyor. Aşağılıyor sürekli. Sen kimsin sorusundan kaçmak adına etrafına sürekli sen kimsin diye sorarak bir nevi dersi kaynatmaya çalışıyor. Çünkü o soru sorulduğunda cevap veremeyeceğini herkesten iyi kendisi biliyor. Stanford'da doktora yapmış birine internetçi arkadaş diye hitap edilmesi, liyakat sahibinin Türkiye'de gördüğü muameleyi anlatması açısından son derece dramatik bir örnek olmakla birlikte ne ilk ne de son. 1-2-3 Tıp 2019'da Türkiye geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresinin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi yapınca sosyal medyada kıyamet koptu. İlkokul mezunu Emine Erdoğan'ın bir tıp kongresinin açılış konuşmasını yapıyor olması bir ayda eleştirilmişti. Aslına bakarsanız Emine Erdoğan'ın First Lady sıfatıyla bilimsel bir organizasyonu himayesine alıp destekliyor olması itiraz edilecek bir şey değildi. Kaldı ki Türkiye'nin Cumhuriyet'ten beri askeriye ile birlikte uluslararası anlamda rekabetçi bir başarıya imza attığı nadir alanlardan biri olan tıpta son yıllarda gelinen acıklı noktayı eleştireceksek First Lady'nin tıp kongresinde açılış konuşması yapmasına sıra bile gelmezdi. Sağlık Bakanlığı'nın yönetimindeki hastanelerden başlayalım isterseniz. Gazeteci Barış Terkoğlu bu fotoğrafı belki de en çarpıcı aktaran isimlerdendi. 2021'de kendisiyle yaptığımız sohbette öyle bir örnek verdi ki, bizzat Barış Terkoğlu'nun ağzından aktaracağım. Menzil cemaati iki kola ayrıldı. Bir grup şu an Eskişehir'de, bir grup Adıyaman Menzil Köyü'nde. Bunlara gidenler var. Dini oluşumların şöyle bir özelliği vardır. Çoğu zaman birbirlerine yakın fraksiyonlar, bu arada solda da öyledir. Bu fraksiyonların birbirlerine duydukları öfke, nefret, kızgınlık, bazen karşıda düşman gördüklerine olandan daha fazladır. Geçen sene Saygı Öztürk gitti, Eskişehir grubunun da Menzil grubunun da Buhara'nın da Semerkant'ın da, öyle adılıyorlar, liderleriyle görüştü. Eskişehir'deki Feyzettin Erol, eski Menzil Şeyhi'nin oğlu aynı zamanda. Menzildekiler de amcası. Dedi ki ben şu anda herhangi bir hastaneye gitmiyorum, devlet hastanesine. Hastalandığım zaman hastaneye gitmiyorum. Niye diye soruldu. Dedi ki çünkü şu an Sağlık Bakanlığı onların elinde, doktorlar onların elinde. Bana bir şey yapacaklarından korkuyorum. Vaziyetin vahametine bakar mısınız? Adam rakip şeyhin müritleri beni öldürür derken aslında Türkiye'deki hastane kadrolarının bir tarikat tarafından nasıl teslim alındığını da itiraf ediyor. Buradan anlıyoruz ki Türkiye'de bir hastanede başhekim, dekan, klinik şefi ya da başka bir konum için sahip olmanız gereken liyakat değil, bir cemaate ya da tarikata mensubiyet. Yan sayfada Sözcü Gazetesi'nin 6 Ekim 2009 sayılı yazısının bir fotokopisi var. Başlık şöyle, kara zihniyet sağlığı ele geçirmiş. Bu adamı Gata'ya kim getirdi? Bir cübbeli, sakallı bir adamın resmi var. Paylaşımlarıyla Cumhuriyet değerlerine ve masum insanlara dil uzatan Gata'nın tarikatçı doktoru Ali Edizer görevden alındı. Peki hesap sorulmayacak mı diyor. Ve onun bir takım mesajları çok küçük yazılarla verilmiş. Altında yeni bir gazete haberi, FETÖ gitti Menzil geldi, tarikat şirketine 8 milyonluk ihale. Altında haberin detayları, Sağlık Bakanlığı Menzil Cemaati ile bağlantılı olduğu bilinen Tekno Health şirketine milyonlarca liralık ihaleler vermeye devam ediyor. Şirkete şimdi de Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi'nin laboratuvar işleri milyonlarca liraya yaptırılıyor. Şirketin ortaklarından biri Menzil'e ait MSEY Hastanesi'nde mali koordinatör olarak görev yapıyor. Yine bu sayfanın yarısında da Menzil tarikatı meclis gündeminde, boşalan kadrolara Menzil tarikatı mı yerleştiriliyor diyor. Daha küçük puntolarla da Menzil tarikatının devlet kadrolarındaki etkinliğinin arttığı iddiaları CHP'li Murat Emir tarafından meclise taşındı. Emir Başbakan Yıldırım'dan Menzil'in Sağlık Bakanlığı'nda etkin tarikat olduğu doğru mu sorusuna yanıt istedi. Herhalde alamamıştır yanıtı. Evet, güncel haberlerden 14.11.2019'da Sağlık Bakanı'ndan menzil sorusuna yanıt yok şeklinde. Hem de iki tane resim, birinde Sağlık Bakanı, öbüründe de menzil tarikatının şeyhinin fotoğrafları yer almış. Türk Tabipleri Birliği'nin resmi rakamlarına göre son 8 yılda yurt dışında çalışmak isteyen doktor sayısı tam 15 kat arttı. Manisa Tabipler Odası Birliği Başkanı Şahut Duran, Aralık 2021'de son 20 ayda 9 bin doktorun istifa ettiğini açıkladı. Zaten hekim sayısı nüfus oranı bakımından ciddi açığı bulunan Türkiye'de bu da yetmezmiş gibi son 8 yılda da yurt dışına 4.324 hekim göçtü. TTB 2021 baharında yaptığı açıklamayla bu durumu korkunç olarak nitelendirerek "Hekimler Türkiye'yi artık hekimlik yapılamaz buluyor" dendi. Doktorlar göçünün tek nedeni yukarıda anlattığım cemaat tarikat kadrolaşması değil tabii. Bununla birlikte çalışma saatleri ve koşulları ve son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet de var. Malum hekim olmak öyle kolay iş değil. İş sadece çok zeki ve bir o kadar da çalışkan olup tıp fakültesi kazanmakla bitmiyor. Tıp eğitimi hayatınıza adamanız gereken bir eğitim, öğrenim, deneyim süreci. Mesleğinizde her gün her dakika yeni bir gelişme, bilimin ışığında yeni bir keşif yapılırken bunları yakından takip etmeli, bir başka deyişle bilim dünyasında olup bitenlerle kendinizi sürekli güncellemelisiniz. Uluslararası yayınlar yapmak, dünyanın dört bir yanındaki kongrelere katılmak ve hatta o kongrelerde bir bilim insanı olarak çalışmalarınızla, yayınlarınızla boy göstermek durumundasınız. Bir başka deyişle iyi bir hekim olabilmek için uluslararası rekabetçi düzeyde bilim yapıyor olmak şart. İşte zurnanın esasen zırt dediği yer de burası. Türkiye'de o bilimi nerede nasıl yapacaksınız? Hangi üniversitede? Hangi parayla? Oxford Üniversitesi'nin 2021'de tüm kaynaklarını topladığımızda yıllık bütçesi 3.3 milyar dolardı. Buna karşın Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi'nin 2021 bütçesi yine tüm kaynakları bir araya getirdiğinizde 50 milyon doları bulmuyor. Bir üniversiteyi üniversite yapan eleştirel akıldır, bilimsel şüpheciliktir, rasyonel düşünme yeteneğidir. 2021 Türkiye'sinde üniversitelerin acıklı halini bu kitabın önceki bölümlerinde örnekleriyle tartıştık. Kendi rektörünü geçtim, kendi fakültesine kendi dekanını bile seçmesine izin verilmeyen, bu denli aciz bırakılmış bir akademide bilim yapılmasını beklemek mümkün mü? Cumhuriyet'in kuruluşunda Atatürk'ün o müthiş vizyonu sayesinde dünya çapındaki tıp fakültelerimiz yıllarca çok kıymetli hekimler çıkardılar. O hekimler öğrencilerini, onlar da kendi öğrencilerini yetiştirdi. Ta ki siyasi hırsla bu fakültelerde liyakatsiz kadrolarla doldurulana dek. Fakültelerde bilimle uğraşan birbirinden değerli yüzlerce hekim bugün özel sektöre göç etmek zorunda kaldı. Kalan son birkaç idealist hoca dışında ülkenin tüm kıymetli hekimleri bilim üretemez hale getirildi. Temel bilimlerde durum biraz daha iyi ama klinik bilimlerde %90'ın üzerinde özel sektöre göç var. Hangi hekim dostumuzun kapısını çalsak bu durumdan duyduğu rahatsızlığı anlatıyor. Zira bu insanlar için esas motivasyon para kazanmak değil, bilim üretmek. Özel üniversitelerin hiçbiri en azından bugün için kurumsal değiller. Bilimsel kaygıdan çok ticari kaygıları var. Bu ortamda ne kadar bilim üretilebilirse o kadar üretilebiliyor. Covid-19 salgınının kasıp kavurduğu dönemde ABD'de Cumhuriyeti Başkan Donald Trump koltuktaydı. Trump'ın her konuda olduğu gibi salgınla ilgili ipe sapa gelmez açıklamalarına karşı ilk ve en yüksek tonda itiraz bir danışmanından geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Sağlık Baş Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci bilimin ışığında Amerikan Başkanı'na adeta kafa tutuyordu. Fauci, Trump gittikten sonra yeni başkan Demokrat Joe Biden'ın da danışmanlığını yapmaya devam etti. Ancak esas haber bu değildi. Doktor Fauci bu göreve 1984'te, yani 37 yıl önce dönemin Amerika Başkanı Ronald Reagan tarafından getirilmişti. O gün bugündür de görevdeydi. Başkanlar değişmiş ama Fauci'nin bir bilim insanı olarak siyaseten bağımsız ülkesine hizmet etmeye devam etmişti. Zira Fauci'yi o koltukta 40 yıldır oturtan siyasi irade değil, sahibi olduğu liyakat ve yaşadığı ülkenin liyakate verdiği değerdi. İşte bu yüzden ABD dünyanın süper gücüydü. Amerikan Başkanı'nın sağlık danışmanından konu açılmışken bu bölümü bitirirken Türkiye'de de Cumhurbaşkanı'nın bir sağlık danışmanı olduğunu hatırlatalım. Kim o? Profesör İbrahim Saraçoğlu. O kim? Hastalıkları önerdiği şifalı otlarla televizyondan tanıdığımız medyatik Lokman Hekim. Fuat Sezgin'in çok sevdiğim o sözünü tekrar hatırlayalım. Bilim iltifat gördüğü yere gider. Sizce bu muameleyi gören bilim Türkiye'ye gelir mi? Boğaziçi diploması mı, TÜGVA üyeliği mi? 2021'in Ekim ayında Türkiye liyakatin ayaklar altına alınışına şahitlik eden bir krizle daha yanıp kavruldu. 2013'te 500 bin lira mal varlığıyla manevi ve milli değerlere bağlı, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunma hedefleriyle kurulan Türkiye Gençlik Vakfı, yani TÜGVA, ile ilgili kadrolaşma ve usulsüzlük iddiaları gündemdeydi. 81 il temsilciliği, 570 ilçe temsilciliği, 306 binden fazla kayıtlı üyesi ve 38 yurdu bulunan TÜGVA ile ilgili torpil iddiası patlamadan bir hafta önce, aynı vakıf Büyükada'daki şehir hatları vapur iskelesinde bulunan Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliyesi üzerine İBB ile yaşanan gerginlik de gündeme gelmişti. Evlere şenlik bir burası Türkiye resmiydi gözlerimizin önündeki. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vaktiyle AK Parti yönetimindeyken TÜGVA'ya verilen iskelenin üst katıyla ilgili mahkeme kararı çıkartmıştı. Öyle ya, burası bir hukuk devletiydi ve mahkeme kararına uymak herkesin boynunun borcuydu. Fakat o sabah İBB zabıtaları, vatandaşlar ve CHP'li yöneticiler tahliye için iskelenin önüne gittiklerinde bir sürprizle karşılaşacaklardı. Devletin polisi, devletin mahkeme kararının uygulanmasını talep edenler ile TÜGVA yetkilileri arasında bir barikat kurmuştu. Çevik kuvvet bir nevi TÜGVA'yı korumaya almıştı. TÜGVA Başkanı mahkeme kararını gösterin diyor, CHP İl Başkanı iki kez basının önüne çıkıp elindeki belgeleri göstererek "Buyurun size mahkeme kararı, İstanbul'un malına çökmüşler" diye cevap veriyordu. Bu olaydan tam bir hafta sonra bu kez gazeteci Metin Cihan'ın gündeme getirdiği haberle yine TÜGVA'nın iktidarla ilişkilerini kullanarak devlette kadrolaştığını öne süren belgeler yayımlandı. Belgelerde orduya, emniyete, yargıya ve bürokrasiye yerleşen ya da yerleştirilecek olan yüzlerce kişinin ve bu kişilere referans olan yöneticilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı öne sürülüyordu. Zorluk çıkaran il milli eğitim müdürleri, Habertürk TV, MİT alımları, TSK alımları gibi klasör başlıkları dikkat çekiyor, belgeler içerisine yer alan mali destek raporuna dayanarak valilik ve belediyelerden TÜGVA'ya para aktarıldığı, TÜGVA'nın da aralarında bulunduğu kuruluşlara, belediye binalarının, yurtlarının tahsis edildiği iddia ediliyordu. Bir dönem TÜGVA Van İl Temsilcisi olarak çalıştığı iddia edilen Tamer Özsoy isimli şahıs, vakfın il binalarını bedelsiz tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı'nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında önemli bir rol oynadığını anlatıyordu. İBB sözcüsü Murat Ong'un TÜGVA skandalı sonrası belediyede yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla şu cümlelerle paylaşıyordu. Yaptığımız incelemelerde TÜGVA yöneticilerinin İBB'de işe alındığını da tespit ettik. Mesela vakfın başkanı olan kişi 2015'te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.4.2019'da işten ayrılmış. İnceledik, bulduk. TÜGVA'nın neredeyse tüm yöneticileri, ortaokul lise koordinatörleri dahil geçmiş dönemde İBB'de işe alınmış. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu konuya dair yaptığı ilk açıklamada iddiaları reddetti ve belgelerin sahte olduğunu savundu. Daha sonra gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuğu olduğu programda ise belgelerin vakfın sisteminden alındığını fakat manipüle edildiğini ifade etti. Bir şekilde bu verilere ulaşılmış, bu verilerin içerisinden bazıları çıkarılmış, bir evrak oluşturulmuş açıklamasını yaptı. Eminoğlu belgelerin gerçek olduğunu teyit ederken Türkiye'de yine liyakatin cenaze namazı kılınıyordu. TÜGVA skandalı dünyanın başka bir memleketinde yaşansa ortalık ayağa kalkardı. Kurumlarda arka arkaya teftişler başlar, ülkenin dört bir yanındaki savcılıklar soruşturmalar açardı. Adaletin en temel direklerinden birinin dibine döşenen bu dinamitin son lokumuna kadar sökülmesi için teyakkuz ilan ederdi. Ama bizde öyle olmadı. Birkaç hafta sonra unutuldu gitti. Sonra da her mevzu gibi Twitter'da arada sırada hatırlanan, hatırlatılan, ara ara birkaç yüz RT ile ya da birkaç bin like'la ödüllendirilip unutulmaya terk edilen bir konuya döndü. TÜGVA Türkiye'nin liyakat sorunsalının son 10 yıldaki örneklerinden biriydi. Son 20, son 30 ve son 50 yılda kaç tane daha TÜGVA gelip geçmişti hayatımızdan? Hepsi gibi o da unutulup gidecekti. Son tahlilde liyakati hakikatte aramak geçmişte olduğu gibi bugün de enayilik sayılacak. Kazanan yine aldığının teriyle değil, torpille bir yerlere giren her dönemin işini bilen fırsatçıları olacaktı. Bu sayfaya Metin Cihan'ın iki adet tweet'i yerleştirilmiş. Birincisi şöyle: Metin Cihan, Excel listesi aslında daha uzun, görsel olarak paylaşabilmek için bir kısmını aldım. Umarım okunabiliyordur. İsimlere, kimlik numaralarına, telefonlara bant çektim. Ama bu listelerin başka ellerde de olduğuna eminim. Bugün torpiliyle mutlu olanlar yarın zor zamanlar geçirebilir demiş. Ve orada bir PDF belgesi yer alıyor. Metin Cihan'ın ikinci tweet'i, TÜGVA yalan demiş, hiç şaşırmadım. Ne diyebilirler ki? Gelen Word ve Excel dosyaları ekteki gibi. Ayrıca PDF ve görüntü dosyaları var. Sızdıran kişi az önce elindeki her şeyi göndermeye karar verdiğini söyledi. Bekliyorum. İkinci paralel devlet yapılanması deşifre oluyor demiş. Ve burada yine bir PDF dosyasının fotokopisi yer almış. 9. ayrımın sonu. Sayfa 109.